Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyiciler, her gün olduğu gibi bugünkü programımıza da Kur'an-ı Kerim'in telaveti ve mealiyle başlıyoruz. İranlı karilerden Kasım Razi, Bakara suresinin 214. ayeti kerimesini kıraat ediyor.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء Sadakallahu al-Aliyyul Azim.
Yoksa sizden önce gelip geçenlerin hali başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlara öyle bir yoksulluk, öyle dayanılmaz bir zorluk gelip çattı ve öylesine sarsıldılar ki sonunda peygamber beraberindeki müminlerle Allah'ın yardımı ne zaman diyordu. Dikkat edin, şüphesiz Allah'ın yardımı pek yakındır.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18:50 ile 20:20 ve dünya saatiyle 15:50 ile 17:20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21:20 ile 22:20 arasında Orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.farstudy.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 18 Mehr 1400, Hicri Gamer'i 3 Rebiyül Evvel 1443 ve Miladi Takvimli 10 Ekim 2021 Pazar. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Dakka'nın Tel Aviv yaklaşımı ve İmam Hümeyni Mektebi'nde isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İslam İnkılab rehberi Ayetullah Hamine'yi komşu ve kardeş ülke Afganistan yetkileri Kunduz cinayetinin faillerini cezalandırmalılar dedi. İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'la görüştü. İbrahimoğlu Azerbaycan Cumhuriyeti rakip güçlerin savaş alanına haline gelmemeli dedi. Yunanistan'da Amerikan uçaklarını konuşlandırması bölgedeki gerginliği tırmandırıyor. Filistinli gruplar Siyonist rejim İsrail'i uyardılar. Rus yetkili Suriye Hava Savunma Birimlerinin 12 İsrail füzesini imha ettiğini bildirdi. Şimdi haberler.
Afganistan'ın Kunduz vilayetinde bir camide meydana gelen ve çok sayıda ibadet halindeki Müslümanın ölümü ve yaralanmasına neden olan patlamayla ilgili olarak bir mesaj yayınlayan İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, bu büyük suçu işleyenlerin cezalandırılması ve bu tür trajedilerin tekrarının önlenmesi gerektiğini vurguladı. İslam İnkılabı Rehberlik Ofisi'ne göre Ayetullah Hamenei dün yayınladığı mesajda şöyle dedi. Kunduz'un Hanabad ilçesine bağlı camide meydana gelen ve çok sayıda ibadet halindeki Müslümanın ölümüyle sonuçlanan patlama bizi ziyadesiyle üzmüştür. İslam İnkılabı rehberi mesajının devamında şöyle dedi. Bu büyük cinayetin kana susamış faillerinin cezalandırılması ve gerekli tedbirlerle bu tür trajedilerin tekrarının önüne geçilmesi komşu ülke ve Afganistan'ın kardeşi yetkilileri tarafından kuvvetle beklenmektedir. İslam İnkılabı rehberi ayrıca Cenab-ı Hak'tan bu olayda şehit olanlara rahmet, yaralılara acil şifa, sağ kalanlara sabır diledi. Cuma günü öğle saatlerinde Afganistan kuzeyindeki Kunduz'daki Seyyid Abbas Camii'ne düzenlenen terör saldırısında ibadet halindeki çok sayıda Müslüman öldü ve yaralandı. Saldırıdan saatler sonra Kunduz Camisi'ne düzenlenen intihar saldırısını terör örgütü IŞİD üstlendi.
İran İslam Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Afganistan'da camiye yapılan terör saldırısını kınadı. Galibaf mesajında Afganistan'ın Kunduz vilayetindeki bir camide meydana gelen terör saldırısından duyduğu üzüntü dile getirirken, İslam karşıtlığı ve İslamofobi doğrusunda alçak teröristlerin canı yeri bir kez daha mazlumların kanına bulaşmıştır dedi. Galibaf mesajında Afganistan'ın yeni yetkililerinin hiçbir mezhep ve etnik ayrımı yapmadan bütün herkesin güvenliğini ve onların haklarını savunmaktan sorumlu olduğunu bildirdi. Galibaf'ın mesajında uluslararası toplumun ve insan hakları savunucularının, sahte destekçilerinin sessizliğinde bu terör eyleminin bu toprakların insanların kalplerinde bölünme ve umutsuzluk yaratmaktan başka bir amacının bulunmadığına yer verildi. Mesajı ayrıca şu ifadelere yer verildi. Bu durumda uluslararası toplumun bu menfur eylemi kınaması ve mahiyeti ve kimliği bölgede ve uluslararası toplumda bilinen bu teröristlerin maddi ve manevi destekçileri tanıtması beklenir.
İran İçişleri Bakanı, Afgan makamlarına Afganistan'ın Kunduz kentindeki terör saldırısı faillerini derhal cezalandırmaya çağırdı. İran İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi, Afganistan'ın Kunduz kentindeki Seyyidabad Camii'nde meydana gelen patlamayı kınadı ve bu patlamanın savunmasız kurbanların şehadetinden dolayı taziyelerini ileterek yüzden fazla Afgan Müslümanın şehadeti ve yaralanması, tüm inananlar, tüm özgürlük arayanlar ve tüm uyanmış insanların vicdanları tarafından kınanan insanlık dışı ve din karşıtı bir eylemdir dedi. İran İçişleri Bakanı yayınladığı mesajda şöyle dedi. Bu dünya hakimiyet sisteminin desteklediği sapkın akımlar tarafından Rebiyül Evvel ayının ilk ayının başında işlenen bir terör suçudur. İran İçişleri Bakanı, bu patlama bir kez daha İslam ümmetindeki vahdet ve söz birliğinin önemini göstermiş, dost ve komşu ülkede herkesi kucaklayan kapsayıcı bir hükümetin kurulması gereğini ortaya koymuştur. Afganistan, barış ve güvenliğin korunmasına ve İslam karşıtı grup IŞİD'in kalıntıları da dahil olmak üzere terörist ve tekfirci hareketlerin büyümesine karşı son derece uyanık olmalıdır.
Dünya İslam Uyanış Meclisi Genel Sekreteri Ali Ekber Velayeti, Afganistan'ın Kunduz kentinde bir camiye düzenlenen terörist saldırıyı kınadı. Velayeti Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz'da Seyyidabad Camii'ne düzenlenen ve onlarca mazlumun şehadeti ve yaralanmasıyla sonuçlanan terör saldırısının ardından bir açıklama yaparak, bu terör ve barbarca eylemi kınıyorum ve ibadet halindeki insanların katledilmesinden dolayı büyük Afgan halkına ve İslam alemine taziyelerimi bildiriyorum dedi. Velayeti yayınladığı bildirde şöyle dedi. Bugün terör örgütlerine destek vererek ve bu tür şeytani komplolar yürüterek Afganistan'ı aşağılayıcı bir şekilde terk etmek zorunda kalan suçlu Amerika'dır. Amerika'nın ister Afganistan olsun isterse dünyanın diğer ülkelerindeki yasa dışı ve işgalci varlığı onları güvenlikten mahrum edecek ve terörü güçlendirecektir.
İran Dışişleri Bakanı Suriye'de yaptığı açıklamada İran ve Suriye'nin çeşitli siyasi ve ekonomik düzeylerde görüşmelerini sürdürdüğünü söyledi. İran Dışişleri Bakanı'na göre İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Dünşam'da Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktat'la görüşmesinde Suriyeli mevkidaşının önümüzdeki günlerde Tahran'ı ziyaret edeceğini duyururken, iki ülke Dışişleri Bakanlıklarının iki ülke liderlerinin irade ve niyetlerini hayata geçirmeye kararlı olduklarını söyledi. Emir Abdullahyan, son haftalarda varılan anlaşmaları, iki ülke cumhurbaşkanları arasındaki telefon görüşmeleri ve çeşitli siyasi, ekonomik ve güvenlik düzeylerdeki görüşmelerde hayata geçirmeyi amaçlıyoruz, dedi. İran Dışişleri Bakanı, tarafların üzerinde mutabık kaldığı bu anlaşma ve programlardan İran ve Suriye halkları faydalanmalı ve her iki tarafın çıkarları sağlanmalıdır, dedi. İran Dışişleri Bakanı, dün Şam'da ayrıca Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'la da görüştü. Emir Abdullahyan, Suriye'den önce Lübnan ve Rusya'da bir dizi görüşmelerde bulunmuştu.
İranlı 130 kilo Greco-Roman güreşçi Ali Ekber Yusufi bu ağırlıkta dünya yarışmalarında finalde Norveç'te İran ağır siklet Greco-Roman güreş tarihinin ilk altın madalyasını, milli takımın ise ikinci altın madalyasını kazanmayı başardı. 2021 Dünya Şampiyonası için güreş mücadeleleri 7 Ekim'de başladı ve en iyi takımların ve bireylerin tanınmasıyla bugün sona erecek. 60, 97 ve 130 kilogram kategorilerinde klasman ve final mücadeleleri dün Norveç'in Oslo kentinde başladı. İranlı güreşçi Yusufi Rus rakibini yenerek 5-1 yenerek altın madalya kazandı. Bu Norveç'te düzenlenen 2021 Dünya Kupası'nda milli takımın ikinci altın madalyası oldu. Ali Ekber Yusufi dün gece finalde ağır siklet güreşte birinci finalist olarak adını yazdırdı ve dünya güreşinde İran'dan son 60 yılın ilk altın madalyasını kazandı. İranlı güreşçi dünya güreş şampiyonasında 130 kilogram ağırlık kategorisinde altın madalya kazanarak tarih yazmış oldu.
Azerbaycan Cumhuriyeti dini cemaat lideri Hacı İlkar İbrahimoğlu ülkenin rakip güçler için bir savaş alanı haline gelmemesi ve hesaplarını kapatmak isteyenlerin onu Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarına getirmemesi gerektiğini söyledi. Kafkas Gerçekleri Haber Ajansı'na göre Hacı İlkar İbrahimoğlu, Musavat kanalına verdiği demeçte, İran İslam Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nde 44 günlük savaş sırasında sahip oldukları anlayışı yeniden canlandırabilir, dedi. İbrahimoğlu, özellikle Türkiye'nin sosyal ve siyasi elitlerinin İslam medeniyeti çerçevesindeki misyonlarını yerine getirmelerini bekliyoruz, dedi. Hacı İlkan İbrahimoğlu, herkes bilsin ki Ermenistan ve Ermeni aşırılıkçı unsurların her zaman kendi oyunları vardır ve güçler arasında oynayarak sadece kendi çıkarlarını düşünürler. Sömürgecilik ve küstahlık Ermenistan'ı her zaman İslam medeniyetine karşı kullanmıştır ve Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki Ehl-i Beyt'in onlarca takipçisi onların elleriyle kana bulanmıştır. İbrahimoğlu, Azerbaycan Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki mevcut durumdan suistifade etmek, tehdit etmek ve bastırmak için kötüye kullanılmasına da atıfta bulunarak bu uygulamaya son verilmesi çağrısında bulundu.
Türkiye Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 348.856 COVID-19 testi yapıldı. 28.645 yeni vaka tespit edildi. 206 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada yeni vakalarda en yüksek oranı gençlerin oluşturduğunu söyledi. Sağlık Bakanı Koca, gençler bize salgından çıkış yolunu gösterin. Yeni vakalarda en yüksek oranı sizler oluşturuyorsunuz. Hastalığı fark etmeden bulaştırmanız çok kolay. Covid'siz günlerin özlemini en çok duyansa sizlersiniz. Aşınızda, günlük hayatınızda bize örnek olsanız şu tablo çok değişir, dedi. Bu arada New York Times'ın aşı gönderilerini takip eden Air Phoenix firmasının verilerine dayandırdığı haberine göre Amerikalı ilaç firması Moderna Covid-19 aşısını zengin ülkelere satıp yoksul ülkeleri bekletiyor.
Amerika'da yaşayan Ermeniler Meclisi 40 adet F-16 savaş uçağının Türkiye'ye satışına karşı çıkarak bu savaş uçaklarının Azerbaycan Cumhuriyeti tarafından Ermenistan'a karşı 44 günlük savaşta kullanıldığını bildirdi. Güvenilir kaynaklar Cuma sabahı Türkiye'nin Amerika'dan 40 adet F-16 savaş uçağı ve yaklaşık 80 savaş uçağı modernizasyon kiti satın almasını talep ettiğini bildirdi. İsminin açıklanması koşuluyla Reuters'a konuşan kaynaklar, milyarlarca dolarlık anlaşma şu anda Amerika'nın yabancı askeri teçhizatına satılma sürecinde ve anlaşmayı engelleyebilecek Dışişleri Bakanlığı ve Kongre'nin onayına tabi, dedi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü siyasi olarak Dışişleri Bakanlığı, önerilen askeri teçhizatın satışı veya devri hakkında Kongre resmi olarak bildirilinceye kadar yorum yapmayacak, dedi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Ermeniler Meclisi, uydu görüntülerinin savaştan önce Azerbaycan Cumhuriyeti'nde F-16 savaş uçaklarının gizlice konuşlandığını doğruladığını, ayrıca Dağlık Karabağ'da Ermenistan'a karşı Türk savaş uçaklarının kullanıldığına dair bol miktarda kanıt olduğunu bildirdi.
Türkiye'de Yargıtay ve İstinaf Mahkemesi tarafından bozulan Gezi Parkı davası ile çarşı davalarının birleşmesi sonrası ilk duruşma görüldü. Yargıtay ile İstinaf Mahkemesi'nin bozmasından sonra birleştirilen Gezi Parkı ile çarşı davaları dün İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görüldü. Çarşı davası avukatları birleşme kararının hukuka aykırı olduğunu savundu. Avukatların bir kısmı bozma kararlarının siyasi olduğunu savunarak dosyaların ayrılmasını talep etti. Osman Kavala'nın avukatı Köksal Bayraktar birleştirme kararına bulunduğu beyanda müvekkilim açısından dosyaların ayrılmasını talep ediyorum. Hem çarşı hem diğer davada şahıs ve olay yönünden hiçbir bağlantı yoktur dedi. Duruşma savcısı avukatların dosyaların ayrılması taleplerinin reddedilmesine karar verilmesini istedi. Savunmaları alınan çarşı davası sanıklarından bazıları beraatlarını talep ederek diyecek başka bir şeylerinin olmadığını söylediler. Görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme suçun vasıf ve mahiyetiyle yargılamanın geldiği aşamayı göz önünde bulundurarak Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Rusya pasaportlu 6 kişi Türkiye'de casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin silahları olduğu tespit edildi. Habere göre biri susturuculu ve lazer işaretleyicili 3 tabanca ve çok sayıda mermiyle yakalanan Rusya uyruklu 6 şüphelinin sorgusu devam ediyor. Özel kuvvetlerin operasyonunda Antalya'da 2, İstanbul'da 3 adreste gerçekleştirildi. Gözaltına alınanlardan birinde susturucu ve lazer işaretleyici bulunan 3 tabanca ile fişek ele geçirildi. Yapılan aramalarda çok sayıda belge de ele geçirildi. İstanbul Terörle Mücadele ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yapılan operasyonlarda şüpheler hakkında soruşturma başlatıldı.
İstanbul Bahçelievler'de düzenlenen operasyonda Almanya'dan Afganistan'a sınır dışı edilen suç örgütü elebaşının da aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Almanya'da 30'dan fazla suça karıştığı belirtilen uyuşturucu ve organize suç çetesi Afganistan uyruklu lideri Sanger Ahmet'i sınır dışı edildi. Almanya'da bir suç imparatorluğu kurdu ve bu şekilde kendisine çok büyük miktarlarda haksız menfaat temin ettiği Ahmet'in sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda Türkiye'de olduğu belirlendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. İstanbul Emniyeti'nin yaptığı detaylı çalışmada Ahmet'in Bahçelievler'de bulunan bir otelde kaldığı tespit edildi. Ekipler otele baskın yaptı. Suç çetesi lideri Sanger Ahmet'i ve çete üyesi oldukları belirtilen 4 şüpheli otel lobisinde gözaltına alındı.
Ankara ile Atina arasındaki askeri gerilim tırmanırken Amerikan savaş uçakları Yunanistan'a yerleştirildi. Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait F-15 savaş uçakları Amerikan Hava Kuvvetleri ile Yunanistan arasında düzenlenecek hava tatbikatına katılmak üzere Yunanistan'ın Larissa kentindeki hava üssüne indi. Türkiye ise Yunanistan ve Fransa arasında varılan savunma anlaşması ile Amerika ve Yunanistan ortak tatbikatından dolayı endişelerini dile getirdi. Yunan milletvekilleri geçen perşembe günü Fransa ile 3. ülke tehditlerine karşı bir savunma anlaşmasını onayladılar.
Filistin direniş grupları Filistinlileri bölgedeki Siyonist yerleşimciler için sessiz ibadet etmelerine dair izin verilmesi kararını kınayarak Filistinlileri Mescid-i Aksa'da toplanmaya çağıran bir bildiri yayınladı. Filistin direniş grupları Mescid-i Aksa'da Siyonist Yahudi yerleşimcilere sessiz ibadet izni verilmesini tehlikeli bir saldırganlık olarak nitelendirdiler ve Siyonistleri Kudüs'ün kılıcı savaşını hatırlattılar ve Batı Şeria ve 1948'deki Filistinlere çağrıda bulundular. Filistin'in önde gelen avukatlarından Halit Zebarika'dan sonra Filistin'in 1948'de işgal edilmiş bölgesindeki İslami hareketin liderlerine olan Şeyh Kemal el-Hatip'te İsrail medyasında yer alan Kudüs Sulh Mahkemesi'nin Yahudilerin Mescid-i Aksa'da sessizce ibadet etmelerine izin veren kararının Kudüs Bölge Mahkemesi tarafından iptal edildiğine dair haberlerin gerçekleri yansıtmadığını dile getirdi. Kemal el-Hatip dün yaptığı basın açıklamasında mahkeme cuma günü aldığı kararla durumu Mescid-i Aksa'ya yönelik Yahudileştirme projelerinin önünü açabilecek basit yoruma açık hale getirmiştir dedi.
Suriye'deki Rusya Uzlaşı Merkezi Başkan Yardımcısı, Rus Panzers uçak savar füzeleriyle donatılmış Suriye hava savunma birimlerinin İsrail savaş uçaklarınca ateşlenen 12 füzeyi imha ettiğini söyledi. RIA Novosti haber ajansına göre Fadim Kolit, Panzer füze sistemleriyle donatılmış Suriye hava savunma birimlerinin cuma günü İsrail hava saldırısını püskürttüğünü ve F-16 bombardıman uçaklarından ateşlenen 12 roketi imha ettiğini söyledi. Rus yetkililiğe göre ırkçı İsrail'in hava saldırısında 6 Suriye askeri yaralandı. Suriye Haber Ajansı, cuma gecesi Suriye hava savunmasının İsrail rejiminin Humus sebalarındaki saldırılarına karşı cevap verdiğini bildirdi.
Irak makamları bugün düzenlenecek erken genel seçimlerden dolayı bugünle itibaren tüm sınırlarını kapatacağını duyurdu. Irak Sivil Havacılık Kurumu'na yapılan yazılı açıklamaya göre ülkedeki tüm havayolu şirketlerine ve yolculara Bağdat, Necef, Basra, Erbil ve Süleymaniye havalimanlarının tüm uçuşlara kapatıldığı bilgisi iletildi. Bugün 15'e itibaren durdurulan uçuşların 11 Ekim Pazartesi sabahı 06'da yeniden başlayacağı kaydedildi. Irak İçişleri Bakanlığı, Irak'ta genel seçim süreci sebebiyle araç ve insanların hareketine geçici olarak yasak getirmesine yönelik bir dizi kararın alındığını duyurdu.
Ve son haberimiz, hakkında rüşvet, yolsuzluk ve halkı yanıltma gerekçesiyle soruşturma başlatılan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz istifa etti. Yolsuzluk iddialarını kabul etmediğini açıklayan Kurz, kaosu engellemek ve istikrar sağlamak için makamımı Dışişleri Bakanı Schulenberg'e bırakıyorum ifadelerini kullandı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz, İran Dışişleri Bakanı'nın nükleer anlaşmayla ilgili net tutumu etrafında. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, cuma günü Beyrut ziyaretinin sonunda düzenlediği basın toplantısında nükleer anlaşma olarak bilinen kapsamlı ortak eylem planının nükleer müzakerelerinde İran halkının çıkarlarının ve haklarının tam olarak güvence altına alınmasının çok önemli olduğunu belirtti ve İran'ın ancak Batı'nın iyi niyet gösterip Mercam nükleer anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde Viyana görüşmelerine geri döneceğini söyledi. İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Viyana görüşmelerine dönüleceğini belirterek, müzakerelerde zaman kaybetmeyeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere diğer taraftan Amerikalıların taahhütlerine tam olarak geri dönmek için güçlü bir niyetleri olduğuna dair sinyaller almamız bizim için önemli, dedi. Nükleer anlaşma 2018'de Trump tarafından rafa kaldırılmıştı ancak Amerikalı yetkililer Joe Biden Beyaz Saray'a yerleştikten sonra nükleer anlaşmaya dönmeye hazır olduklarını söyleyip durdular. Ancak bu iddialar bu zamana kadar sadece sözde kaldı ve pratikte önemli bir adım bile atılmadı. İran Dışişleri Bakanı'nın sözleriyle değinmek istediği nokta tam da bu mevzudur. Emir Abdullahyan, Amerikalıların davranışlarını bir kriter olarak belirliyoruz. Ve Amerikalıların davranışları taahhütlerine ve 3 Avrupa ülkesine tam bir dönüşe dayanıyorsa Viyana görüşmeleri konusunda iyimser olunabilir açıklamasında bulundu. İran'ın müzakere masasına dönmesi geçmişin mantığına ve tecrübesine dayanıyor. Mercam nükleer anlaşmasıyla ilgili gerçek şu ki İran yükümlülüklerini yerine getirdi ancak 3 Avrupa ülkesi ve Amerika yükümlülüklerini yerine getirmemiştir.
Bir anlaşmada iki taraf da taahhütlerini yerine getirmelidir. Ancak mevcut durumda batılı taraflar İran'ın müzakere masasına geri dönmesi durumunda fırsatın kaybolacağını söyleyip psikolojik bir algı savaşı yürütüyorlar ve Amerika'nın nihai karar vereceğini belirtiyorlar. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei bu konuda daha önce Amerika'nın sözlü ya da kağıt üzerinde değil, pratikte tüm yaptırımları kaldırması ve bu yaptırımların kaldırmasının doğrulanması halinde İran taahhütlerine geri dönecektir diye buyurmuşlardı. Trump, İran'a 800'den fazla tek taraflı ve yasa dışı yaptırım uyguladı. Trump döneminde izleyen aynı politika devam ediyor ve bu nedenle de İran, yaptırımların etkin bir şekilde kaldırılmasını sağlamanın bir yolunu arıyor. Bercam Anlaşması'na göre Amerika tarafından yaptırımların sadece kağıt üzerinde değil, pratikte kaldırılması, İran'ın azaltılmış olduğu yükümlülüklere geri dönmesine yol açacaktır. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Rusya'ya yaptığı son ziyarette de müzakerelerin son 8 yılın yolunda gitmesi ve müzakerelerin müzakereler için olması halinde İran İslam Cumhuriyeti'nin kesinlikle uygun kararı vereceğini söyledi. İran Dışişleri Bakanı Viyana'daki müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin açıklamalarının İki önemli yönü bulunmaktadır. Birincisi, mevcut durumda Amerika'nın Bercam nükleer anlaşmasına dönme kararlı konusunda birçok şüphenin olmasıdır. Bu alanda en önemli ikinci husus ise İran'ın müzakerelerdeki hedeflerini açıkça belirtmesidir. İran'ın diplomasi kolu müzakereleri açık ve amaçlı bir başlangıcın belirsiz, olgunlaşmamış ve sonuçsuz bir başlangıçtan daha iyi olduğuna inanıyor. Bu açık tutumlar, Tahran'ın Bercam'a yönelik stratejisinin tamamen şeffaf olduğunu ve İran'ın Bercam'a geri dönmesini diğer tarafların iradesine ve iyi niyetine bağlı olduğunu gösteriyor.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Irak parlamento seçimleri etrafında. Irak'ta diktatör Saddam'ın liderliğindeki Baas rejiminin devrilmesinden sonra 5. dönem Irak parlamento seçimleri güvenlik güçleri, mülteciler ve mahpuslar için Cuma günü düzenlendi. Resmi rakamlara göre ordu, güvenlik ve asayiş güçleri ve tutuklular da dahil olmak üzere Irak Silahlı Kuvvetleri ve zindanlarda bulunanlardan yaklaşık 200 bin kişi seçimlerin ilk gününde oy kullandı. İkinci gün ise yani pazar günü tüm ülkede ülke halkının katılımıyla seçimler başlayacak. Irak Başbakanı Mustafa El-Kazimi askeri ve güvenlik güçlerinin de aralarında bulunduğu özel grupların katıldığı özel seçim sürecinin başarıyla tamamlandığını tweetleyerek ilk adımın Irak halkının katılımıyla kararlılıkla atıldığını ve herkesin vatani görevi tamamladığını belirtti. Bu kapsamda Irak Yüksek Seçim Komisyonu elektronik ortamda yapılan bu seçime katılımları açıklamaya başladı ve ilk açıklamaya göre katılım %69 civarında gerçekleşti. Açıklanan bu oran Irak halkının seçimleri memnuniyetle karşılayacağını ve katılımın yüksek olacağını göstermekte. Halkın seçimlere yönelik katılımının ana etkenlerden biri de halkı seçimlere bilinçli olarak katılmaya teşvik eden Ayetullah Sistani'nin son dönemdeki tutumu olarak değerlendirilmelidir. Cuma günü sandıkların kapatılmasının ardından Iraklı kaynaklar belirli grupların oy sayımından alınan ön sonuçlara göre Irak eski başbakanı Nuri el-Maliki liderliğindeki Hukukun Üstünlüğü Koalisyonu ve Muktedâ Sadr'ın başında bulunduğu Sayr'ın koalisyonunun Bağdat eyaletinin yanı sıra orta ve güney illerde başta olduklarını gösteriyor. Ayrıca Hadi el-Amiri liderliğindeki El-Fetih Koalisyonu ve Ammar Hekim ve Haydar el-İbadi liderliğindeki Hükümet Güçleri Koalisyonu en çok oyu almak için de yarışmaktalar.
Bu seçim döneminde önemli olan noktalardan bir diğeri de yerli ve yabancı gözlemcilerin yoğun olarak bulunmasıdır. Irak parlamento seçimleri çok sayıda yerli ve yabancı gözlemcinin katılımıyla gerçekleştirilmektedir. Daha önce Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Sekreterinin Irak Özel Temsilcisi Jeanine Plaskart, erken parlamento seçimlerinde uluslararası denetimin sürdüğünü ve 800 Birleşmiş Milletler gözlemcisinin seçimleri izleyeceğini açıklamıştı. Öte yandan seçimler, terör örgütü IŞİD unsurlarının ülkede güvensizlik yaratmaya çalıştığı bir ortamda yapılıyor. Bu arada Irak güvenlik güçleri, Cuma günü Kerkük eyaletinde IŞİD terör örgütünün 5 tekfirci üyesini tespit etti ve Selahattin eyaletinde de 7 kişiyi tutukladı. Dikkate değer bir başka nokta ise, Irak'ın mevcut güvenliğinin temel unsurlarından birinin de, Irak'ın farklı bölgelerde güvenlik güçlerinin yanı sıra Irak gönüllü halk güçleri, Haçlı Şabi güçlerinin de yer almasıdır. Bunların yanı sıra hali hazırda Irak'ın 40 milyonluk nüfusunun 24 milyondan fazlası oy kullanma hakkına sahiptir. Kamuoyu yoklamalarına göre uygun koşullara sahip olan seçmenlerin yaklaşık %60'ı oy kullanmak istiyor. Irak parlamentosu 329 sandalyeye sahip ve en büyük parlamento koalisyonu oluşturacak olan herhangi bir koalisyon, başbakanı seçme yetkisini cumhurbaşkanına devretme hakkına sahip olacaktır. Bunlara ek olarak parlamentoda 9 sandalye, Ezidiler, Asuriler ve Keldaniler gibi azınlık gruplarına ayrılmıştır.
Burası Tarih Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 18 Mayıs 1400, Hicri Kameri 3 Rebiyol Evvel 1443 ve Miladi 10 Ekim 2021 Pazar. ...23 yıl önce bugün Hicri Şems'i 18 Mayıs 1377'de İranlı çağdaş edip ve dil bilimcisi Doktor Mustafa Mugarrebi 88 yaşında vefat etti. Hicri Şems'i 1293'te Tahran kentinde dünyaya gelen Mugarrebi, ders kitapları koruma ile işbirliğinde bulundu ve Farsça ansiklopedisinin tedvin çalışmalarına katıldı ve Fars dili ve edebiyatı kurultayına üye oldu. Bu İranlı çağdaş edebin günümüze bıraktığı eserler arasında çocuklar için Dünya Tarihi ve Konstantiniyye'nin düşme sebepleri başvurmak üzere çeşitli kalem eserlerine değinebiliriz. Üstad Mugarrebi'nin fikirleri ve kalem eserleri İran basınında defalarca yayınlanmıştır ki bunlar arasında Fars dili ve edebiyatı ve dil bilimi ve hafız araştırma çalışmalarına değinebiliriz. ...1200 bugün Hicri Kameri 3 Rebiyol Evvel 441'de Arap ünlü şair ve yazar Ebu Ala Mağri vefat etti. Hicri Kameri 360'de günümüz Suriye'de dünyaya gelen Mağri, ilk önce Mağri ve diğer kentlerde lügat ve edebiyatta öğrendiği bilgilerini pekiştirmeye çalıştı. Mağri ardından Bağdat'a gitti ve orada bilimini tamamladı. Ebu Ala Mağri, çocukluğundan beri kör olmasına rağmen kendi döneminin en önde gelen şairlerinden sayıldı. Mağri'nin en değerli eserleri arasında Risale el-Gufran ve el-Emali adlı teliflerine değinebiliriz. 290 yıl önce bugün 10 Ekim 1731'de İngiliz filozof ve doğa bilimcisi Henry Cavendish Fransa'da dünyaya geldi. Cavendish fizik, kimya ve doğa bilimlerinde üstatlık makamına ulaştı. Cavendish hidrojen gazının doğal havadan daha hafif olduğunu ve bu gazla doldurulan eşyaların yukarıya doğru hareket etme kabiliyetine sahip olduğunu ispat etti. Cavendish 1810'da hayata veda etti. ...184 yıl önce bugün 10 Ekim 1837'de Fransız filozof ve teorisyen François Marie Charles Fourier hayata veda etti. ...140 yıl önce bugün 10 Ekim 1881'de Avusturya, Almanya ve İtalya'dan oluşan üçlü bir birlik kuruldu. 1879'da Avusturya ile Almanya katıldı. İkili birliğin kurulmasından sonra uluslararası alanda yeni düzenin şekillenmesi temellere atıldı. İtalya ise 1881'de bu birliğe katıldı ve 10 Ekim tarihinde Viyana kentinde yeni bir birliğin kurulması ile bu teşkilatın adı Üçlü Birlik adına dönüştü. Bu pakt 1. Dünya Savaşı'na dek faaliyetlerini sürdürdü. Üçlü pakt uyarınca İtalya'nın Fransa'nın saldırısına uğraması halinde Almanya ve Avusturya İtalya'ya destek vermek zorundaydı. Adı geçen 3 ülkeden herhangi birinin süper güçlerin saldırısına uğraması halinde pakta üye olan ülkelerden biri saldırıya uğrayan ülkeye yardım etmek zorundaydı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Yeni Asya.
İsrail'in Mescid-i Aksa'daki sessiz ibadet kararına karşı İslam dünyasına çağrı.
Star.
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi. Önümüzdeki yıl üretimine başlıyoruz.
Karar.
Babacan, mevcut anayasaya uymuyorsunuz. Yeni anayasaya uyacağınızı nereden bileceğiz?
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Taha Akyol 8 Ekim tarihli Karar gazetesinde muhalefetin ahlaki mesuliyeti başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. AK Parti ilk 10 yılında ülkeyi nasıl geliştirdiyse son 10 yılında da devlet kurumlarında vahim aşınma ve ekonomide ağır hasarlı bir gerileme yaşattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir anonim şirket nasıl yönetiliyorsa Türkiye'de öyle yönetilmelidir diyor. Kuvvetler ayrılığını ayağa vurulmuş pranga olarak niteliyordu. CHP sistemi ile Erdoğan'ın istediği model gerçekleşti diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Kamu kurumlarındaki vahim aşınmanın bir örneği Merkez Bankası'nın bağımsızlığının kaldırılması, 20 ayda 3 başkanı azledilip laf dinleyen 4.'sünün atanmasıdır. Yargıda yarattığı hasar ise hukuk devleti indeksinde 2020 yılında 107. sıraya düşmüş olmamızdan bellidir. Anayasa Mahkemesi Başkanı Profesör Zühtü Arslan'ın sözlerinde de hukuktaki halimizi görebiliriz. Almanya'da veya İspanya'da bir yılda Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvurular bizde neredeyse bir ayda meydana gelmektedir. sorunlar bu kadar ağırlaşmış, ekmek de küçülmüşken iktidar önemli oranda oy kaybetmiştir ama hala dayanıklı bir tabana sahiptir. Bir kısım seçmen iktidarın yanlışları ne olursa olsun dindar diye desteğini sürdürüyor. Sayın Hayrettin Karaman'ın yazıları buna örnektir. İktidar rantlarını kaybetmemek için destekleyenler de az değildir. Hangi saikli olursa olsun eleştirisiz, itirazsız sürekli destek gösteriyor ki iktidar içinde bir muhasebe davranışı, bir reform dinamiği olmayacaktır. Bilim ve sanayi devrimlerinin gerisinde kalan bütün toplumlarda bunun sebeplerinden biri eleştiriler düşünce eksikliğiydi. Bugün AK Parti içinde iyi giderken niye yolda şaşırdık gibi bir sorgulama, eleştiri ve itiraz görülmüyor. Bu yüzden iktidar gösterişli reform törenlerini yapıyor ama ülkeyi düzlüğe çıkaracak yapısal reformlara bakmıyor. Kurumların liyakat ilkesine göre yapılandırılması, yargı bağımsızlığı, hukuki güvenlik, ekonomik yönetiminde piyasa kuralları. Ülkenin kötü gidişinde iktidardan bir reform programı gözükmediğine göre mesuliyet muhalefetin omuzlarındadır. İyi Parti lideri Meral Akşener'in oyları Kolda'ya göre %20'yi buldu. Yeni bir parti üstelik AKP gibi kuruluşunda hazır bir belediyeler ağı da yoktu. %20'ye ulaşması büyük başarıdır. Akşener'in şahsi enerji ve şahsi yeteneklerinin yanında ülkede yeni bir sese nasıl bir ihtiyaç olduğunun da göstergesidir bu. Gerçekten Türkiye'nin daha kavgacı, daha ideolojik değil, aksine kapsayıcı, dolayısıyla merkezde ve rasyonel politikalara ihtiyacı var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi eski ideolojik dogmaların dar alanından çıkararak geniş kitleleri açması da aynı toplumsal ihtiyaca yöneliktir. Bu sosyoloji ve güçlendirilmiş parlamenter sistem ihtiyacı bugün 6 muhalefet partisinin birlikte çalışmasını sağlamıştır.
Cevher İlhan 8 Ekim tarihli Yeni Asya gazetesinde Meclis Merci Siyaset Muhatap Olmalı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Siyasetin bir diğer gündemi çözüm süreci tartışması. Bilindiği gibi baştan beri siyasi iktidarın terör örgütünün Kürtlerin temsilcisi Öcalan'ı Kürtlerin lideri ve Kandil'i terör örgütünün çözümün kilidi görüp Kürt sorununda çözümü terör örgütü üzerinden yürütmesi süreci akamete uğrattı diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Şimdi de yaman çelişkili çifte standartlarla ve tam bir siyasi ikiyüzlülük ve ilkesizlikle 6,5 milyon vatandaşı sindirme, parçalama ve enkazından oy devşirme hesabına HDP üzerinden topyekün muhalefeti adeta siyasi linçle kriminalize etme ve karalama kampanyası yürütülüyor. Seçilmiş belediye başkanlarının görevden alınıp yerlerine kayyım atanması, milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılıp hapse atılmasının ardından talimatlı kapatma tehdidi ve şantajı dayatılıyor. Mahalli seçimlerde Millet İttifakı'na oy vermiş milyonlarca vatandaşın iradesi dışlanıyor. Terör örgütünün değirmenine su taşıyan, Türkiye aleyhinde istismar ve suistimaline kozlar veren, dahası HDP'nin ayrıştırılmasıyla toplumu kamplaştırıp kutuplaştıran kumpaslar kuruluyor. Oysa başta eski eş genel başkan Demirtaş olmak üzere partinin yetkililerinin aslında PKK ve Öcalan ile görüşme yapan HDP değil, resmi muhatap Erdoğan ve hükümetin bizzat kendisiydi. Siyasi iktidar İmralı ve Kandil'le çözüm süreçleri dışında defalarca görüştü. Bunların hiçbirinde ne HDP'nin dahli vardı ne de içeriğine dair bilgisi, ifşaatı, vaziyeti ele veriyor.
Vaka şu ki HDP demokratik siyasetten tasfiye ile muhalefeti zaafa uğratma operasyonlarıyla, provokatif politik manipülasyonlarıyla bir yığın çarpıtma ve yanıltma ortaya atıldı. Ancak ana muhalefet liderinin en son meclis dışında çözüm denendi ve başarısız oldu. Çünkü adres yanlıştı. Çözüm yeri de meclis, muhatap meclisteki siyasettir. Vatandaştan oy alarak meclise gelen, mecliste grubu başkan vekilliği bulunan meşru bir partidir. Bu sorunu mecliste hep birlikte konuşarak, görüşerek çözmeliyiz çağrısı bütün komploları sonuçsuz bıraktı. Keza Demirtaş'ın HDP elbette muhataptır. Çözümün adresi tabii ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir çıkışıyla son süreçte HDP'nin demokrasi tutum belgesinde Kürt sorununun Cumhuriyet'in demokratikleşmesiyle doğrudan bağlantılı olduğu, savaş politikaları, silah ve çatışma yöntemleri yerine meclisin diyalog ve müzakere seçeneklerinin tarihsel ve güncel olduğu aşikardır perspektifi oyunları bozdu. Milletin birliği ve ülkenin bütünlüğü kapsamında çözüm merciinin millet iradesinin temsilcisi meclis olduğu ve HDP'nin demokratik çözümde Türkiye'deki bütün toplumsal kesimlerin sorunlarını dikkate alan yapıcı bir rol üstlenmeye hazır olduğu açıklaması tuzakları boşa çıkardı.
Evren Devrem Zelyut 8 Ekim tarihli Yeni Çağ gazetesinde "Birisi başkanı uyandırsın, dolar krizi geliyor" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Otobüste uzun yola çıktıysanız en korkulan konu şoförün uyumasıdır. Bu nedenle ön koltuktaki yolcular ve muavin arada şoföre bakar, konuşturur, kahve getirir. Peki ekonominin en önemli kurumlarından birinin başkanı uyursa ne olur? Enflasyon ve kurda kaza olmaz mı diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Sayın Kavcıoğlu'nun yatırımcılarla yaptığı son toplantısındaki açıklamaları ekonomide sorunlara doğru teşhis konulmadığını gösteriyor. Aykut Erdoğdu'nun dediği gibi eğer bir doktorun tansiyon cihazı doğru çalışmıyorsa o hastayı iyileştirme şansı olabilir mi? Ya da 16 tansiyonu olan bir hastaya senin tansiyonun 11 derseniz gerçekte o tansiyon düşer mi? Bakın Kavcıoğlu neler demiş. Çekirdek enflasyon göstergelerinin yakın dönem eğiliminde yavaşlama görüyoruz. Çekirdek enflasyonda hesaba enerji, gıda, alkollü, alkolsüz içecekler, tütün, altın katılmıyor. Bunları vatandaş tüketmiyor mu? Hadi bunu düşünmeyelim. Ancak çekirdekte başkanın dediği gibi bir güç kaybı yok. Son 5 ayın değerlerine bakalım. Geçen yılın Aralık ayına göre yüzde değişimler şöyle. Mart %2,93, Nisan %4,80. Mayıs %5,86, Haziran %8,55, Temmuz %9,22, Ağustos %9,63, Eylül %11,29.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsü'de Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsü'de Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dakika'nın Tel Aviv yaklaşımı.
Değerli dinleyiciler, Dakika'nın Tel Aviv Yaklaşımı isimli yeni seri sohbetimizin 3. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu 5 bölümlük sohbetimizde Bangladeş'in Siyonist rejim İsrail ile ilişkileri hususundaki yaklaşımını ele alacağız.
Sohbetimizin 3. bölümünde Bangladeş'in Siyonist rejime yönelik yaklaşımının değişmesindeki Hindistan'ın rolünü ele alacağız.
Mahatma Gandhi liderliğindeki Hindistan Ulusal Kongresi, şiddetten uzak durma siyasetine dayanarak Hindistan'ı bağımsızlığa götürdü ve ideolojik olarak da kendini Siyonistlerin şiddetine ve katliamlarına uğrayan mazlum Filistin halkını desteklemekle görevli kıldı. Buna ilaveten Hindistan, Batı Asya'daki Arap ve Müslüman ülkelerle de geniş çaplı ilişkilere sahip oldu. Çıkar-zarar ilişkilerinin hesaplanması ve Hindistan'ın Fars Körfezi çevre ülkelerinden petrol alma ihtiyacı da Hindistan'ın Filistin lehine tutum sergilemedeki bir diğer etkendi. Ancak en önemli etken, Cevahirlal Nehru'nun Mısır lideri Cemal Abdülnasir ile dostluğu ve yakınlığı ve o dönemde Hindistan ile Siyonist rejimin yakınlaşmasını engellemişti.
Siyonist rejim İsrail, Hindistan'ı İslam ve Arap dünyası dışında kalan yoğun nüfuslu bir ülke olarak görüyor. Ben Gurion Çevre Birliği doktrini çerçevesinde ise Hindistan, Siyonist rejimi Araplarla kuşatılmış bir ortamdan kurtarılması için kilit bir ülke olarak görmektedir. Bu yüzden de Siyonist rejim hiçbir zaman Hindistan'ın Filistinlileri dönem dönem desteklemelerinden ümitsizliğe kapılmamış ve her daim Hindistan ile iyi ilişkiler kurmak için fırsat kullanmıştır. Hindistan halk kıtası ise Ben Gurion'un doktrininde önemli bir konuma sahip olmuştur. Tabii Hindistan'ın bu doktrinin öne sürülmesi döneminde Siyonist rejim ile ilişki kurmaya yaklaşmasa da yine de bu önem vurgulanmaktaydı.
Filistin Kurtuluş Örgütü cephesinde uzlaşma hattının kurulmasıyla Siyonistlerin aradığı bu fırsat sağlandı ve uzlaşma görüşmeleri düzenlendi. Gerçek şu ki Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail rejimi arasındaki uzlaşma görüşmelerinin başlaması, İsrail ile Hindistan arasında ilişki kurmanın önündeki psikolojik engelleri bir ölçüde ortadan kaldırdı ve Hintli liderler İsrail rejimiyle ilişki kurma isteklerini kamuoyuna açıkladılar.
Tabii bir de kar-zarar hesaplamaları söz konusu olmuştur. Hindistan özellikle Sovyetler Birliği'nin dağılmasından ve desteğini kaybetmesinden sonra çıkarlarını, Batı Asya politikalarını yeniden gözden geçirmekte ve İsrail rejimiyle ilişkilerini açıkça sürdürmekte bulmuştur. Hindistan'ın İsrail rejimiyle ilişki kurmasının ana motivasyon kaynağı özellikle havacılık alanında gelişmiş Batı teknolojisine erişim yer almıştır.
Siyonist rejim İsrail o dönemde Hint ordusu generallerinin umutsuzca ihtiyaç duyduğu gelişmiş Amerikan yapımı silahların satıcısıydı. Tel Aviv ayrıca Hindistan silah pazarını büyük ve kazançlı bir pazar olarak görüyordu. İsrail rejimi hali hazırda Hindistan'a en çok silah satan ikinci ülke konumunda yer almaktadır. İsrail'in Hindistan ile kapsamlı ilişkileri bir yandan Arap ve İslam ülkeleri tarafından kuşatma sorununu azaltırken, diğer yandan İsrail rejimi Hindistan'ın İslamcı Pakistan ve nükleer silahlı bir ülke karşısında bir ağırlık ve dengeleyici unsur olduğunu düşünüyor.
Bu yaklaşımdan hareketle İsrail rejiminin Hindistan'a bakışının Gasip rejimin kurucusu ve ilk başkanı David Ben-Gurion'un şu ifadelerinde de yer alan bu şekilde tanımlayabiliriz. Bize göre Hindistan Müslümanlara karşı doğrudan operasyonlar için önderlik edebileceğimiz en iyi üstür.
Siyonist rejim İsrail, dünyanın farklı ülkelerine sızma politikasında her ülkenin kendine özgü koşullarına göre farklı yöntemler kullanmaktadır. Birinci sırada İsrail rejiminin doğrudan temas halinde olduğu ülkelerdeki sızma operasyonları yer almaktadır. Avrupa ülkeleri ve Amerika gibi taraflar bu kategoride yer almaktadır. İkincisi, Tel Aviv rejiminin doğrudan müdahil olmadığı ülkelerdeki sızma operasyonlarıdır. Bazı İslam ülkeleri de bu grup arasında yer almaktadır. Üçüncüsü, İsrail rejimiyle gizli bağları olan ancak bunu kamuoyuna açıklamakta isteksiz olan ülkelerdeki sızma operasyonlarıdır.
Bazı İslam Arap ülkeleri ve Bangladeş bu kategoridedir. Bangladeş, üçüncü grupta yer alan başlıca ülkelerden biridir. Bangladeş hükümetinin resmi ve ilan edilen politikası, Siyonist rejim İsrail'le siyasi, ekonomik ve askeri her türlü teması reddetmeye dayalıdır. Bu ülke hükümeti, İsrail rejimi tarafından işgal edildiği sürece İsrail'i tanımadığını resmen beyan etmiştir. Bangladeş Başbakanı Şeyh Hüseyin'e 2014'te şunu açıkça belirtmiştir. Filistinlere desteklemeye devam edeceğiz. İsrail'in Filistin topraklarını işgal etmesi kabul edilemez.
Dünyanın en önemli ülkelerinden biri olan Hindistan, Ben-Gurion çevre doktrini çerçevesinde Siyonist rejim liderlerinin gözünde önemli bir yere sahiptir. Bharatiya Janata Partisi iktidara gelmeden önce bile Hindistan ile İsrail rejimi arasında gizli bir ilişkinin işaretleri vardı. İsrail-Hindistan ilişkisinin 1992'de resmi olarak açıklanmasından bu yana İsrail güvenlik servislerinin Hindistan'ı Bangladeş'e sızma olarak kullanma şansı daha yüksek görünüyor. Hindistan'ın İsrail rejiminin güvenlik servislerine bu konuda yardımcı olmasındaki bir başka avantajı da Hindistan'ın Bangladeş ve Myanmar sınırında Yahudi azınlığın yaşamasıdır.
Hindistan'da 80 bin kadar Yahudi azınlık var. Bu azınlık daha özel bir şekilde Güney Hindistan'da Kuşin Yahudiler olarak adlandırılan Sri Lanka sınırına yakın bölgelerde, Mumbai'de İsrail Yahudileri ve Kuzeydoğu'daki Bağdadi Yahudiler olarak adlandırılan 3 coğrafi bölgelerdir. Bu kesim ise Bangladeş ve Myanmar sınırında yaşıyor.
Hindistan'daki Yahudi azınlığa ek olarak İsrail'de bulunan Yahudiler de önemli bir konumdadır. Hintli Yahudilerin etkili bir azınlığı İsrail rejimine göç etmiş ancak Hindistan'daki akrabalarıyla temaslarını sürdürmüştür. Başta İslam dünyası olmak üzere diğer ülkelerde İsrail rejimine sızma politikası izleyen İsrail rejiminin Mossad'da dahil olmak üzere casusluk servisleri, siyasi partileri, hükümetlere sızmak için bu ülkelerde medyayı da kullanmaktadır. Doğu Bengal'da yaşayan sözde Bağdadi Yahudi azınlığı yıllardır Mossad tarafından dikkatle izlenmiş ve Bangladeş'e sızmak için kullanılmıştır.
İran'da Güney Asya meseleleri araştırmacısı olan Hüsamettin Hüccetzade şöyle düşünüyor. Kanıtlar siyasi ve tarihsel nedenlerle Hindistan'ın sağcı başbakanları Atal Bihari Vajpayee ve Narendra Modi'nin Siyonist liderlerle daha samimi ilişkiler kurmaya meyilli olduğunu gösteriyor. Modi'nin Temmuz 2017'de işgal altındaki Filistin'i ziyareti sırasında dönemin İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Tel Aviv'in Yeni Delhi ile ilgili perde arkası niyetlerinin bir kısmını ortaya çıkaran bir noktaya değindi. Siyonist rejim Başbakanı Hindistanlı mevkidaşına şu açıklamada bulunmuştu. Hindistan'ı seviyoruz, kültürünüze ve demokrasinize hayranız. 70 yıldır sizi bekliyoruz. Aynı zamanda Hindistan'da 80 bin kişilik bir Yahudi azınlık ve Filistin'de küçük bir Hint Yahudi azınlığı var.
Bu arada Bangladeş Başbakanı Şeyh Hüseyin'i Hindistan ile çok yakın ilişkileri var. Böylece Siyonist rejim Hindistan üzerinden Endonezya ve Pakistan'dan sonra dünyanın en kalabalık üçüncü İslam ülkesi olan Bangladeş İslami Devleti ile ilişkiler kurmaya çalışmıştır.
İsrail rejiminin casusluk servisleri Hindistan ve Bangladeş'e yaklaşmak için kullandığı araçlardan biri de Hindistan ve Bangladeş'te El-Kaide bağlantılı ayrılıkçı, aşırılıkçı ve hükümet karşıtı akımların varlığıdır. Uzun bir şiddet ve baskı geçmişine sahip olan Siyonist rejim deneyimlerini Hindistan ve Bangladeş ile paylaşıyor. Halbuki IŞİD gibi aşırılık yanlısı hilafet akımlarının büyümesinin ana nedenlerinden biri de Amerika ve Siyonist rejimin açık ve örtülü olarak bu gruplara verdiği desteklerdir.
Değerli dinleyiciler, Dakika'nın Tel Aviv Yaklaşımı isimli dizi sohbetimizin 3. bölümünün sonuna geldik.
Bu arada bizleri parstoday.com üzerinden takip edebilirsiniz. Ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresine gönderebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Hümeyni Mektebi'nde
değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı'nın 40. Zaferiye Durumu dolayısıyla hazırladığımız İmam Hümeyni Mektebi'nde başlıklı sohbetimizin 125. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu programda İmam Hümeyni'nin kişiliğini ve siyerini sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Bugünkü sohbetimizde İmam Hümeyni'nin Diplomasi Kurumu ve Dışişleri Bakanlığı'na tavsiyelerini gözden geçirmek istiyoruz.
Geçen bölümde İmam Hümeyni'nin tarihi vasiyetnamesinden bazı bölümleri sizlerle paylaşmıştık. İmam bu tarihi belgede dini ilimler merkezlerine çekidüzen vermeyi ve bu konuda bu merkezlerin bizzat öncülük etmelerini vurgu yaptığını ve aksi takdirde başkaları ve özellikle dönem hükümetleri bu önemli meseleye el atarak kendi isteklerine göre söz konusu merkezleri yapılandıracağı konusunda uyarılarda bulundu.
Geçen bölümde ayrıca dedi ki İmam Hümeyni'nin dini ilimler merkezleri ve ulema ile ilgili en önemli kaygılarından biri geleneksel fıkıh ilmini koruma zaruretiydi. İmama göre geleneksel fıkıh zaman ve mekan şartlarına göre içtihat yapmanın temellerine oluşturuyor. Şimdi bugünkü sohbetimizde İmam Hümeyni'nin tarihi vasiyetnamesinde diplomasi korumu ve Dışişleri Bakanlığı'na tavsiyelerine gözden geçirmek istiyoruz.
İmam Hümeyni vasiyetnamesinde ülkenin diplomasi kurumu ve dış politika meselesini değinmeden önce yürütmenin ıslah edilme zaruretine vurgu yaparak, yürütme kurumu ıslah edilmeden ve değişime uğramadan hatta yasama kurumu iyi ve ilerici yasalar çıkardığı takdirde bile ülkeye ve milletin kayda değer sonuçlar ve getiriler nasip olmayacağını, zira yürütme kurumunun yapısı uygun olmazsa ve yine salih olmayan insanların eline geçerse yasalar doğru düzgün uygulanmayacağını ve halkın hoşnutsuzluğuna ve itirazlarına yol açacağını belirtiyor.
İmam Hümeyni bu konuda şöyle diyor. Islah ve tasfiye edilmesi ve gerektiği gözetimin yapılması gereken konulardan biri yürütme erkidir. Bazen meclis topluma faydalı olan ilerici ve iyi yasalar çıkarabilir. Anayasayı kollama ve koruma konseyi onaylar ve ilgili bakanda uygulanmak üzere yasaya ilişkin talimat verir. Ancak yasa salih olmayan yetkililerin eline geçebilir ve onlar da yasayı değiştirerek kurallara aykırı bir şekilde veya alıştıkları bürokrasi dönemişlerine sokarak veya kasten halkı kaygılandırmak üzere hareket ederek zamanla soruna dönüşebilir.
İmam Hümeyni, vatandaşların ve özellikle toplumun mahrum ve mustazaf kesimleriyle samimi bağ kurmayı ve bu kesime hizmet etmeyi, İslam Cumhuriyeti'nin kesin zaruretlerinden biri ve yürütme kurumunun etkili olduğunu gösteren işaretlerden biri olduğunu belirterek, bu ilkeden şaşmak ve halkı mağdur etmek ve insanları sıkıntıya sokmak her şeyden önce şer'i açıdan haram amel olduğunu ve ilahi cezayı gerektirdiğini belirtiyor.
İran İslam İnkılabı'nın sebepleri ve köklerinden bir analiz sunan İmam Hümeyni, halkla yürütme kurumu arasında mesafe oluşması ve devlet kurumlarının halkın taleplerine karşılık vermemesi, İran milletinin tağut saltanat rejiminden hoşnutsuzluğu ve bu rejime karşı kıyam etmesinin sebeplerinden biri olduğunu belirterek, halkın oylarına dayanan bir nizamda milletin verdiği desteğin kaybedilmesi zemini mevcut nizamın çöküşüne ve yöneticilerin bir kenara itilmesine sebebiyet vereceğini belirtiyor.
İmam Hümeyni bu bağlamda da şöyle diyor. Sizler ve bakanlıkların çalışanları, rızıklandığınız bütçe millete aittir ve hepimiz başta mustazaflar olmak üzere millete hizmet etmelisiniz. Şunu bilin ki halkı sıkıntıya sokmak ve görevinize aykırı hareket etmek haramdır ve maazallah bazen ilahi gazaba sebep olabilir. Hepiniz milletin desteğine muhtaçsınız. Nitekim başta mahrum kesimler olmak üzere halkın desteği ile zafer kazanıldı ve zalim şahın eli ülkenin ve kaynakların üzerinden kesildi. Eğer bir gün halkın desteğini kaybederseniz sizler de bir kenara itilir ve zalim saltanat rejimi gibi yerinizi zalimler işgal eder. Bu gerçekten hareketle milletin gönlünü kazanmaya çalışın ve İslami ve insani olmayan davranışlardan kaçının.
İmam Hümeyni bu bağlamda kabine üyelerine hitaben yaptığı konuşmalarından birinde şöyle buyurmuştu. O hain elleri kesin ve bu ülkeyi size emanet eden bu millete hizmet edin. Bunu yaptığınız sürece millet sizin arkanızda olur ve millet sizlerle birlikte olursa ne size ve ne de ülkeye bir zarar gelir.
İmam Hümeyni yürütme erkinde değişim ve ıslah zarureti yönünde tavsiyelerde bulunduktan sonra Dışişleri Bakanlığı ve büyükelçiliklerden değişim ve ıslah yapılması gereken kurumların bir örneği olduğunu belirtiyor ve dış politika alanında özellikle bağımsızlık ilkesi, milli çıkarların korunması ve başka ülkelerle birbirinin iç işlerine karışmaksızın hasene ilişki kurulması başta olmak üzere İslam inkılabının ilke ve ülkülerine bağlılık, bu alanda değişim ve ıslahın inkar edilemeyecek zaruretlerinden sayıldığını kaydetti.
İmam Hümeyni herhangi bir bloka veya ülkeye kısa vadeli menfaatler uğruna bağımlı olmak vesvese edici bir durum olabileceğini, ancak uzun vadede ülkeyi ve siyasi nizamı heba edeceğini belirterek şöyle diyor. Benim bu dönemde ve daha sonraki dönemlerde Dışişleri Bakanlarına vasiyetim, sorumlulukları çok büyük olduğu yönündedir. Bu sorumluluk ister bakanlıkta ve büyükelçiliklerde ıslah ve değişime yönelik olsun, ister dış politika alanında ülkenin bağımsızlığını ve çıkarlarını korumak ve ülkemizin iç işlerine karışma niyetinde olmayan ülkelerle hasene ilişkilerde olsun, birçok konuda söz konusudur. Hangi boyutlarda olursa olsun bağımlılık yaratacak her türlü kuşkulu durumdan kesin surete kaçının. Bilin ki bağımlılık bazı işlerde kandırıcı görülebilir ya da şimdiki zamanda menfaatleri olabilir, ancak sonuçta ülkenin kökünü heba edeceği kesindir.
İmam Hümeyni Dışişleri Bakanlığında değişim ve ıslahın önemli mıstaklarından birinin İslam ülkeleriyle bağları ve ittifakı takviye etmekten ibaret olduğunu belirterek, diplomasi kurumundan İslam ülkelerinin devlet adamlarını uyandırmak ve Müslüman milletleri vahdet ve birliğe davet etmek üzere çaba harcamasını istiyor. İmam, dış politika alanına ilişkin tavsiyelerinin devamında Müslüman milletlere hitap ederek istiklal ve özgürlüğe kavuşmak için ancak kendi güçlerine dayanmalarını ve dıştan medet ummamalarını istiyor. İmam, İslam ülkelerinin devlet adamlarını da doğu ve batıya bağımlılığı kesmelerini ve kendi milletleriyle uzlaşarak özgürlük ve istiklal hedeflerini ve İslam ülkeleri arasında gönül birliği ve vahdeti sağlamaya ve Müslümanların büyük gücünün şekillenmesine zemin hazırlamaya davet ediyor.
İmam Hümeyni bu konuda şöyle diyor. Benim İslam ülkelerine vasiyetim, İslam'ı ve İslam ahkamını uygulamak olan hedefinize ulaşmak için dışarıdan kimselerin size yardım etmesini beklememektir. Asıl kendiniz özgürlük ve istiklale vesile olan bu hayatı hedefiniz için kıyam etmelisiniz. İslam ülkelerinin saygıdeğer alimlere ve hatiplere, devletlerine, ecnebi güçlere bağımlı olmayı bırakmaya ve kendi milletleriyle barışmaya davet etmeli. Bu durumda zaferleri kesindir. Ayrıca milletleri vahdete davet etsinler ve İslam talimine aykırı olan ırkçılıktan kaçınsınlar ve din kardeşleriyle hangi ülkeden veya hangi ırktan olursa olsun kardeşlik ile sıkışsınlar. Zira büyük İslam dini onları kardeş ilan etmiştir. Eğer bu din kardeşliği devletlerin ve milletlerin çabaları ve Allah Teala'nın onayı ile gerçekleşirse o zaman dünyanın en büyük gücü Müslümanlar olacağını göreceksiniz.
İmam Hümeyni, İran İslam Cumhuriyeti nizamını tehdit eden tehlikelere ve sapmalara işaret ederek, tağut rejiminin ihya edilmesi ve tağut tutsaklığı, başta büyük elçilikler olmak üzere Dışişleri Bakanlığı'nın afetlerinden biri olduğunu belirtiyor. İmam, tarihi vasiyetnamesinde tağut değerleri ve ilkelerinin ihya edilme tehlikesi konusunda uyarıda bulunarak şöyle ekliyor. Bendeniz ta İslam inkılabı zafere kavuştuğu günden itibaren büyük elçiliklerde tağutun etkisi ve bu kurumların İslam Cumhuriyeti nizamına uygun hale getirme zarureti üzerine tavsiyelerde bulundu.
Muhterem dinleyiciler, İslam İnkılabı'nın 40. Zafer Yıldönümü dolayısıyla hazırladığımız İmam Hümeyni Mektebi'nde başlıklı sohbetimizin 125. bölümünün sonuna geldik.
Bu programımızı ve yeni diğer programlarımızı www.parsley.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi bize iletebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi komşu ve kardeş ülke Afganistan yetkilileri Kunduz cinayetinin faillerini cezalandırmalılar açıklamasında bulundu. İran İslami Şura Meclisi Başkanı Afganistan'da camiye yapılan terör saldırısını kınadı.
İran İçişleri Bakanı, Afgan makamlarını Afganistan'ın Kunduz kentindeki terör saldırısı faillerini derhal cezalandırmaya çağırdı. Dünya İslam İnanış Meclisi Genel Sekreteri Ali Ekber velayeti Afganistan'ın Kunduz kentinde bir camiye düzenleyen saldırıyı kınadı. Emir Abdullahyan yaptığı açıklamada, Suriye'de İran ve Suriye'nin çeşitli siyasi ve ekonomik düzeylerde görüşmelerini sürdürdüğünü söyledi. Azerbaycan Cumhuriyeti Dini Cemaat Lideri Hacı İlkar İbrahimoğlu, Azerbaycan Cumhuriyeti rakip güçlerin savaş alanı haline gelmemesi gerekir açıklamasında bulundu. Türkiye'de son 24 saatte 206 kişi daha koronavirüsten yaşamını yitirdi. Ermeni lobiler Türkiye F-16 savaş uçağının satışına karşılar. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19.395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 ve 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Esen kalın.